Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Bunlardan ilki, Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı ve son günlerde gündemimizi çokça meşgul eden bir konu hakkında kaleme aldığı Kan ve Kemikte Kendimizi Aramak başlıklı yazısı olacak. Biliyorsunuz Nüfus Müdürlüğü Türkiye'de bir soy ağacı uygulaması başlattı. Üst soy bilgisi sorgulama paneli açıldı E-Devlet uygulamasında. İnsanlar bir merakla bu soy bilgisi sorgulama paneline girdiler. Hatta bu yüzden E-Devlet uygulaması çöktü. Daha sonra kontrollü olarak tekrar uygulama açıldı ve bugüne kadar 10 milyonlarca belge üretildiği rapor edildi. Bu soy ağacı belgesi. İnsanlar meraklı bir şekilde yöneldiler soylarını öğrenmek üzere. Ergün Bey de bu konuda kıymetli dinleyicilerimiz aslında bir eleştiri yazısı diyebiliriz buna hocam. Bu merakımızı, bu tecessüsü eleştiriyorsunuz kısmen. Evet. Kan ve Kemikte Kendimizi Aramak başlığı da bu merakı aslında irdeleyen, tenkit eden bir yazı. Şimdi onu değerlendireceğiz. Programımızın ikinci bölümünde de bir raporu yorumlayacağız. Bu rapor İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Lütfi Sunar tarafından hazırlanan Türkiye'de İslami STK'ların kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi isimli raporu olacak. Bu raporun sonuçlarını burada Ergün Bey ile birlikte yorumlamaya çalışacağız. Hocam ilk konumuz soy ağacı tartışmalarından ortaya çıktı. İnsanlar soylarının peşine düştü. Evet. E-Devlet kilitlendi. Herkes kökenini öğrenmek istiyor. Bu konu hem sosyologlar tarafından da değerlendiriyor ki bence en iyi yazılmış yazılardan birisi benim okuduğum sizin yazınız. Bir psikiyatristin de değerlendirmelerini okudum ben hocam. Orada da çok ilginç bir yaklaşım var. Diyor ki aslında kökeninizin ne kadar derinde olduğunu öğrendikçe ölüm korkunuzu da yenersiniz. Aslında bu uzun yaşamaya atfedilen öykünmedir diyor. Geçmişe doğru kökeninizi öğrenmek. Derinlere doğru gittikçe zinciri. Uzun yaşayacağını hisseder insan diyor. Evet, bir devamlılık tahayyülü oluşuyor insanların zihninde. Hocam siz diyorsunuz ki her yerde bu konuşuluyor. Kahvelerde, ofislerde bu konuşuluyor. İnsanlar işte kimi Balkanlara uzandığını söylüyor kökeninin, atalarının. Kimi Kafkaslara. Aslında saf soy arama şeyi var. Yani ya evet biz işte uzun yıllardır Anadolu topraklarındayız. Ya da ya zaten biz Orta Asyalıydık. İşte atalarımız oradan göçmüş gibi. Bir saf soy arama şeyi var insanlarda, niyeti var ve bunun da bir rahatlığını yaşadıklarını söylüyorsunuz siz. Soy niye önemlidir insanlar için hocam? Evet. Niye bu tecessüs, bizdeki bu merak niye ortaya çıktı böyle bir şekilde? İsterseniz bununla başlayalım. Evet.
Tabii soyun önemli olması insanın yaratılışıyla ilgili bir boyuta uzanıyor bir açıdan. İnsanlar yaratılır sürecinde biliyoruz şeytan tarafından üstünlük ateşten gelmekle bir maddi temelle ileri sürülüyor ve üstünlük iddiasına bulunuluyor ve Adem'in ise çamurdan yaratıldığını söylüyor. Yani soyun belki yaratılıştaki ilk maddi özünü bunlarla ele almak mümkün.
Evet hocam.
Daha sonra tabii insanlar kendilerini aynı zamanda yaşadıkları kültürel bir ortamla birlikte soylara çok farklı anlamlar yükleyerek onunla tanımlıyorlar. Yani işte diyelim genellikle tanınmış büyük bir aileye mensup olmak, büyük bir ulema ailesine, büyük bir paşa ailesine, bir aristokrasiye ait olmak çok önemli görülen bir şey. Bizim çoğunlukla alimler, büyük alimler tanıtılırken de işte annesi şu büyük tüccarın kızıdır, babası şöyle bir ulemadan geliyor veya üst düzey işte sadrazamın, vezirin çocuğudur gibi atıflar yapılıyor. Yani geleneksel kültürde de biraz bu soy insanın doğmadan önceki mirası çok önemseniyor ve bir yüksek bir anlam yükleniyor. Elbette orada farklı bir şey de var. Yani insan aslında bir açıdan içine doğduğu ailenin biyolojik yapısından öte o ailenin bir kültürel dünyası var. İlim çevresi var, siyaset çevresi var, sosyal hayatı var, şehirlilik ve kırsallığı var. Dolayısıyla insan orada doğup büyüdüğü zaman onlardan etkileniyor elbette.
Evet, evet.
Bunu inkar etmek mümkün
Hocam,
değil.
Hocam şeyi de hemen hatırlatayım. Milli Savunma Bakanlığı'nın da ailesinde şehit olanları, evet. 1974 Kıbrıs Harekatı'na kadar şehit olanların arşivini açtı. Orada da yine sistem kilitlendi.
Evet.
Yani ta Kırım Harbi'nden 1974'e evet. kadar...
Bu
orada da böyle bir durum
merak tabii eski bir merak, yeni değil. Çünkü biz cahiliye döneminde de biliyoruz ki Araplarda İslam tarihini ve İslam öncesi tarihi okuduğumuzda da soy çok övünülen bir şey, çok yüceltilen bir şey. Ve bu çerçevede Araplar arasında çok ciddi atışmalar var soyların üstünlüğü konusunda. Ve bu nedenle zaten Peygamberimiz bunu reddediyor. Bununla övünmenin bir cahiliye adeti olduğunu söylüyor. Demek ki bu modern dönemde de ırklar, soylar önemli ama yeni bir şey değil. Eskiden de olan bir şey. Fakat İslam bunu ciddi anlamda Müslümanlar kardeştir düşüncesiyle tolere ediyor. Dolayısıyla İslam'a inanan birisi kendi kökenini soy üzerine kurgulamıyor. Kendi kökenini daha çok... İşte diyelim iyi bir Müslüman aileden gelmek, helal ve harama dikkat eden bir ortamdan yetişmiş olmak, bunlara bakıyor ve kökeni daha çok bunlarla temellendirmeye yöneliyor aslında. Osmanlı'da da bunu somut olarak görüyoruz. Yani Osmanlı sülalesine diyelim, hanedanına baktığımız zaman Osmanlı sultanlarının birçoğunun Türk olmayan, Müslüman olmayan hatta kişilerle evlendiklerini görüyoruz. Yani Sultan Fatih'in de annesi öyledir. Ondan sonra şey Kanuni'nin aynı şekilde
evet.
eşi işte Müslüman değildir. Daha sonra İslam'ı kabul ediyor. Türk değildir. Dolayısıyla bu Türk hanedanının İslam'ı kabul etmesinden dolayı soyu böyle çok merkeze alarak hayatına yön verdiklerini söylememiz zor. Orada hanedanlık esastır.
Evet.
Hanedanlık da erkek üzerinden devam eder. Çünkü erkek tarafına alınan kadın orada yetişir. Oradan belli bir inanç, kültür, usup kazanır ve öylece hayatını sürdürür. Modern dönemde ise soy yeniden yükselen bir konu haline geldi. Irkçılığın temelini oluşturan nüve oldu. Mesela Gobineau, Fransız bir antropolog, yazar. Irkların eşitsizliği üzerine denemeleri yazıyor ve bununla ırkların kesinlikle eşit olmadığını ve insanların başarılarının ve başarısızlığının, ilericilik ve gericiliklerinin temelde sahip olduğu ırktan kaynaklandığını savunuyor. Beyaz ırklar işte üstün ırklardır.
Ari ırk kabul ediliyor.
Ari ırklardır. Dolayısıyla Avrupa medeniyeti bu ırka mensup olduğu için sonuçta Avrupa modern
üstün
bir
ırktır.
Medeniyet, üstün bir ırk olduğu gibi üstün bir medeniyet olarak var olmuştur. Siyahlar işte en alt düzeyde yer alıyor. O nedenle köle olarak kalmaya mahkumdurlar. Bu çok gayri insani bir bakış açısı. Çünkü insanları doğuştan gelen bir maddeyle tanımlayan ve hayatını da ona göre yorumlayan bir bakış açısı. Ve bu ırkçılığın temelini oluşturan bir antropolojik bakış açısı. Varlığı soyla temellendirmek, soyu mutlaklaştırmak anlayışı. bu Ari ırkı yüceltenler Ari ırkı bozduğunu düşündükleri ırkları da soyları da lekeli soylar olarak, kötü soylar olarak düşünürler ve dolayısıyla onlara karşı bir mesafe içinde olurlar. Onlarla evlenmemeye çalışırlar mesela. Onları köle olarak görürler. Toplumun dışına onları atmaya çalışırlar. Holokost dediğimiz olay da bunun bir ürünüdür aslında.
Yahudi yani, Kırım'ı.
Sadece mesela Yahudi Kırım'ı da değil.
Evet. Yok, Holokost...
Temel düşünce şu. Evet. Yani Alman ırkı üstün bir ırktır, üstün bir soydur. Dolayısıyla bunun korunması, bunun temiz tutulması gerekir. Ama çeşitli ırklar bunu lekeliyor. Yahudiler bunun başına geliyor. Ama aynı zamanda diyelim Romanlar, Çingene dediğimiz
evet,
insanlar da bu kategoriye sokunuyor. Hatta toplumun Ari ırk ilerlemesini engellediğini düşündükleri için sakat insanlar da bu kategoriye giriyor. Dolayısıyla o yakılan, kamplara alınan insanlar arasında Yahudilerin belki yani üçte birisi Yahudi dışında olan bu kesimler oluşturuyor.
Evet hocam.
Ve hatta bu o kadar etkili bir şey ki yani düşün o dönemde dünyanın en büyük filozoflarından olan Heidegger kalkıyor ve evet diyor, hakikat Alman ırkının varlığında tecessüm edecek diyor. Ve dolayısıyla nasyonal sosyalizmi destekliyor. Hitler'in peşinde gidiyor. Bu enteresan bir şeydir. Bir rasyonaliteye dayanmıyor ama en rasyonel adama da bulaşabiliyor. Çünkü psikolojiyle ilgili bir şey. Yani bahsettiğiniz psikoloğun analizi önemli. İnsanlar soy aracılığıyla hakikaten kendilerini bir ebediyet zinciri içine dahil ediyorlar. Bakın Kur'an-ı Kerim'de diyor insanı baştan çıkaran en önemli şey şeytanın insanı baştan çıkarmak için kullandığı argümanların başında ölümsüzlük duygusu ve mülk sahibi olma yer
evet,
alıyor. Bizim yaratılışımıza konulmuş ve bizi baştan çıkaracak iki önemli yaratılış özelliğimiz.
Ölümsüzlük hissi, isteği.
Hissi, isteği ve mülk sahibi,
mülk sahibi olma isteği.
Bu ikisi insanı baştan çıkaran bir şey hakikaten. Soyumuz devam etsin diyoruz. Soyumuzun devam etmesiyle kendimizin hep yaşayacağımızı düşünürüz. Aynı zamanda geriye de baktığımız zaman da o psikolog arkadaşın dediği doğru çıkıyor. Geriye ne kadar fazla gidersek soyumuz o kadar derin, o kadar etkili, o kadar ebedi oluyor. Böyle bir psikoloji var, böyle bir bilinç var. Bu zamanla tabii milliyetçiliğe, ırkçılığa
evet,
önce
evet,
sonra da milliyetçiliğe evrilebiliyor.
Şimdi ben de onu sormak istiyorum hocam. Siz de yazınızda diyorsunuz ki soy her zaman bir tehdit olmuştur.
Evet.
Özellikle hakim soy ve meşru soyların dışında kalanlar için bu böyle. İşte daha birkaç sene önce bir profesör ve tarihçi vekil çıkıp Ermeni soyundan gelmeyi bir tehdit olarak kullanılabileceğini söyledi. Türkiye
evet,
Büyük Millet
evet,
Meclisi çatısı altında. Hem eski Cumhurbaşkanı Gül hem de son Cumhurbaşkanımıza soyları soruldu.
Evet.
Ve onlara da bu sorgulayıcı çağrılara hesap verdiler. Yani onlar
evet,
da
maalesef,
buna
maalesef
hesap verdiler.
Evet.
İşte biz Ermeni soyundan gelmiyoruz diye. Genelde Türkiye'de
veya biz Türk'üz diye.
Türk'üz diye.
Ama yapılan suçlamalar buydur.
Evet.
Bakın eskiden Abdullah Gül'le ilgili hep Ermenidir diye suçlamalar yapılıyordu Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili.
Evet.
Yine Sayın Erdoğan'la Cumhurbaşkanımızla ilgili Yahudi olduğu biçiminde kitaplar basıldı.
Evet,
o kitaplar
evet.
belki hala var.
Ergün Poyraz diye
Bunlar
biri yazmıştı.
Bunlar satılıyordu,
evet,
basılıyordu ve ciddi yalanlar içeriyordu.
Evet.
Ve sonra Türkiye'nin en büyük muhalefet partisinin bir milletvekili hakikaten
bunu mecliste
kendisini
gündeme getirdi.
çağdaş olarak gören
Evet.
İzmirli bir vekil kalktı. Sayın Abdullah Gül'den soyunun açıklamasını istedi. Ermeni olmakla itham edildi. Bakın İzmirli çağdaş CHP milletvekili Türkiye'de çağdaşlık iddiasının bile ne kadar geride olduğunu anlatıyor bu. Ve bu Türkiye'nin en önde gelen, en iktidarı tepede temsil eden insanları kimdir? Cumhurbaşkanlarıdır. Cumhurbaşkanları bile soyları üzerinden bir yönüyle hesaba çekiliyor ve sayın cumhurbaşkanlarımız kalkıp cevap veriyorlar. Bu Türkiye'de işin vehametini gösteriyor. Bu önemli. Yani sayın cumhurbaşkanlarımızı o durumda bırakan zihniyeti bizim sorgulamamız gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki Türkiye'de soy, özellikle hakim bir soyla beraber olmak önemli bir meşruiyet temeli. Hakim soy olarak bahsettiğimiz şey ne? Türk soyundan gelmek. Çoğunluğu Türkler oluşturuyor Türkiye'de.
Evet.
Soy olarak, ırk olarak diyorum. Türk kavramı tabii sadece bununla kullanmıyoruz ama ırk ve soy olarak düşündüğümüzde öyle. Dolayısıyla bazı siyaset anlayışları, zaman zaman devletin bazı politikaları bu soyu en önemli meşruiyet temeli olarak alıyor. Buna ne kadar uzaksan o kadar gayrimeşru bir konuma sahip olmuş oluyorsun. Bu Türkiye için çok tehdit edici bir şey. Bunu söylemek istedim. Belki insanlarımızın soylarını çok fazla öğrenmek istemelerinin temelinde bu muktedir olan soyla yan yana olma isteğidir.
Onun meşruiyetinden
kazanmak, ondan yararlanmak, kem gözleriyle muhatap olmamak. Çünkü
ama hocam şöyle bir şey de var. Hocam şimdi
bu bizim bir patolojimiz yani. Bu kimseyi ayırarak konuşmuyorum yani. Bunu
sanki hocam o hakim ırkın ya da başka ırkların algısıyla da alakalı bir şey.
Evet.
Yine şu tarz haberler de çıktı.
Evet.
İşte şu an Avrupa Birliği ülkesi, yani Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerden işte dedelerinin, cetlerinin soyu çıkanlar, yani ya da göçmen olanlar, işte Selanik
evet.
göçmeni.
Evet.
Dolayısıyla işte büyük büyük dedesi Selanik'ten göç etmiş.
Evet.
Ya da Makedonya'dan, yani Orta Avrupa'dan, Balkanlardan göç etmiş. Bunlar da hani Avrupa Birliği'ne vatandaşlık için başvurabilir gibi haberler de çıktı. Böyle popüler
evet,
haberler
evet.
de var. Şimdi Avrupa Birliği bir üst çatı olarak popüler bir birlik olduğu için
evet.
Bu sefer de hani dedele cedlerinizin oradan göç etmiş olması da ayrı bir
şey tabii
haline
şöyle
geliyor.
Bir şey var.
Avantaj
yani
haline geliyor.
İnsanlar eğer kendi aidiyetlerini soylar üzerinden giderek tanımlarlarsa Türkiye'de bizim birliği sağlamamız zor. Yani gidip aidiyeti diyelim işte farklı farklı soylar var bu coğrafyada. Yani Ermeni var, Yahudi var, Rum var, evlilikler olmuş.
Evet.
Gayrimüslim soylar diyorum.
Evet.
En fazla yani hakim soyun dışında algılanan soylar diyelim.
Evet.
Bir de Müslüman soylar var.
Evet.
Müslüman soylar daha ikincil bir konuma sahip burada. Yani öbürleri daha üçüncül, daha dezavantajlı.
Evet.
Bunlar üzerinde kendimizi tanımlarsak bu soylar üzerinde hakikaten Türkiye'de kendimizi kanla ve kemikle kimliklendirme gibi büyük bir patolojiye sokmuş oluruz ve bu Türkiye'de bir birlik ve beraberlik getirmez. Ama
ferdi
yani
inançlarımızdan da biraz sıyrılmaya
evet.
gerektiriyor değil mi hocam?
Evet.
Yani demin siz de ifade buyurdunuz, Peygamber Efendimiz soyla sopla övünmenin bir cahiliyet asabiyeti
evet.
olduğunu, bir cahiliye adeti olduğunu
evet.
söylüyor.
Evet.
İşin bu tarafını da bir göz önüne almak
kesinlikle
lazım.
yani
Yani
öte yandan
dindarlığımıza da zarar veren bir şey yani. İslam'la kurduğumuz
evet.
o ontolojik, epistemolojik bağı da zedeleyen bir şey yani.
Zedeleyen bir
Irkla
şey.
övünmek.
Kesinlikle. Yani biz Türkiye'de sık sık normal doğal ortamlarda konuşuyoruz. İşte deniyor ki diyelim ki ya bu işte Gürcüler de şöyledir. Ya dendiği zaman ben aklıma açıkçası en sevdiğim Gürcü arkadaşım kimse onu getiriyor ve dolayısıyla böyle bir gıybetten uzak durmaya çalışıyorum. Yani bunlar yapılıyor. Bunlar insanlar kendi ırkları soyları üzerinden örgütlenerek Türkiye'de bir takım çalışmalara gidiyorlarsa bu yanlış bir şey.
Evet.
Bu tehdit edici bir şey. Devlet içinde olsun, başka yerde olsun. Çünkü bizim birliğimizi zedeleyen şeyler bunlar. Ama bunlar da bizim bir gerçekliğimiz. Hani düne kadar bunlar gizleniyordu, reddediliyordu. Bugün de devlet belki çıkardı, ortaya koydu. Birbiriniz üzerine şüphe duymanıza gerek yok. Siz busunuz, buyurun öğrenin. Ne konuşacaksanız konuşun. Kendinizi, birbirinizi kem gözlerle algılamayın. İyimserlikle bakacaksak böyle. Böyle olmalı yani. Çünkü dediğim gibi yani bir dönem mesela 30'larda bazı görüşler Türklüğü kanla tanımlamışlar. Türk demek soyla tanımlanmış, kanla tanımlanmış.
Ya da kafa tasını ölçmüş.
Veya kafa tasını ölçmüş. Dolayısıyla diğer soylar, diğer ırklar bu kanı, bu soyu bozacağı anlayışı gündeme getirilmiş. Bunu ırkçı olan insanları yapıyor. İsmini söylemeyelim. Bunu yapanların bazıları da bugün yeniden isimleri gündeme getiriliyor ve bu insanı üzüyor yani. Evet. Hakikaten. O nedenle bu insanların yönelimlerini belki araştırmak lazım. Niye bu kadar yöneliyorlar?
Ya da hocam şunlar da ortaya çıkmış. Yani biraz popülist bir tarih yaklaşım ama hani nasıl ki din terakki imanidir diye İslam'dan evet. uzaklaşılmaya çalışıldığı gibi yani bu Türk evet. ırkından da uzaklaşalım. Evet. Daha bir ırka mensup
beyaz
olalım.
Beyaz ırka mensup olalım.
Diye hani değil mi bu Abdullah Cevdet'le ilgili evet. falan söylenir yani ırkımızı da değiştirelim evet. söylemi. Bu sefer hani başka daha üstün bir ırka öykünme, özenme ortaya çıkıyor. Mevcut ırka da bu sefer eleştiriler evet. gelmeye başlıyor.
O da çok daha aşırı bir şey evet. tabii. Yani devletin genelde öyle bir politikası olmamış ama evet. Türkiye'de soylar üzerinden giderek...
Ama kişilerin zihinlerine düşüyor bu yani.
Evet, insanlar, gruplar birbirine itham ediyorlar. Birbirini tehdit olarak görüyorlar. Bizim için en önemli sorunların başında bu patoloji geliyor. Yani evet. insanların İslam gibi bir dine mensup olan insanlar, İslam şeriatının verdiği kurallara göre yaşayan insanlar, cedlerimiz, dedelerimiz... Özellikle evlilik meseleleri konusunda bu tür soylar arasında geçişler olmuş. Veya aileler İslam'ı kabul etmiş. Rum bir aile topluca Müslüman olmuş, İslam'a geçmiş. Dolayısıyla şimdi bu insanlar kökenlerini öğrendiğinde soy olarak Rum isimleri çıkıyor. Kalkıp bu insanlar kendini Rum olarak mı tanımlayacak?
Böyle kendini bir şey olur inkar mu? Olur.
Yani böyle bir şey olmaz.
Olmaz tabii.
Yani bizde asıl olan... Tanımlamada bu topraklarda İslam'dır.
Evet.
Türk kelimesi bile mübadelede bu anlamda kullanılır. Yani evet. Türk kelimesini kana ve ırka indirgemek de problemli bir şey.
Müslüman,
yani.
Türk eşittir evet. Müslüman.
Dolayısıyla bu topraklarda soyla, kanla bir vahdete, bir birliğe, bir tevhide varamayız. Bu daha çok bizi birbirimize kanlı bıçaklı hale getirir Allah korusun. Soylarımızı elbette bilebiliriz, bilmemizde bir mahsur yok. Ama bizim kendimizi neyle tanımladığımız çok önemli. Tanımlamanın temeli de ırk, kan ve soy olmaz yani açıkçası. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz sorusu bizim için hangi ırktan, hangi soydan gelip hangi ırka, hangi soya gittiğimiz değil. Kur'an-ı Kerim ey insanlar nereye gidiyorsunuz dediğinde veya felsefedeki o meşhur kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz değil mi?
Evet.
Bu değil yani.
Bu bir anlam arayışı, bir anlam yürüyüşü yani.
O anlam arayışımızı biz soya indirgememeliyiz yani.
Evet.
Biz nereden geldik? Allah bizi yarattı Adem oğulları
olarak. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz.
Değil mi? Yine ona gideceğiz evet. yani. Şimdi bir arkadaşımızın çok güzel bir tweet'i vardı. Mustafa Şen, onu anmak gerekiyor. Diyor ki ben bakmaya ihtiyaç duymadım çünkü biliyorum kitabımda yazıyor diyor. Evet. Güzel bir esprili ve güzel evet. bir bakış açısı.
Hocam programın açılışında da bahsetmiştim. Doçent Doktor Lütfi Sunar tarafından hazırlanan Türkiye'de İslami STK'ların, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapı ve faaliyetlerinin değişimi isimli bir rapor hazırlandı ve yayımlandı bu rapor. Raporda hem teorik bir altyapı var hocam hem de sayıları neredeyse 50'yi 60'ı bulan STK'larla yüz yüze yapılmış görüşmeler yer alıyor. Programın, raporun bir sonuç bölümü var, bir öneriler bölümü var, öngörüler ve öneriler bölümü var. Arzu ederseniz bu rapordaki sonuç ve değerlendirme kısımlarına şöyle hızlıca evet. bir bakalım ve ben tamam. Sizden bunları yorumlamanızı istirham edeceğim. Hocam ilk olarak araştırmacı bir 11 tema çerçevesinde bir özetleme yapmış, bu değişmeleri özetlemiş. İlk olarak İslami STK'larda en temel değişimin kurumsal yapılarda yaşandığı sonucuna varılmış. Geleneksel enformel kurumsal yapılardan kurumsallaşmış formel yapılara doğru bir geçiş yaşamaktadır diyor araştırmacı. Bu STK'ların. Bu kurumsallaşma, bu enformel yapıdan formel hale gelme bir avantaj mıdır, bir dezavantaj mıdır hocam bu müesseseler açısından? Ne dersiniz?
Evet. Yani tabii topyekün bir şey söylemek zor. Fakat Türkiye geleneksel yapılardan uzaklaşıyor. Şehirleştikçe, modernleştikçe, Avrupa'yla, dünyayla entegrasyona girdikçe bu değişmelerle paralel olarak bu toplumun içinde yer alan İslami STK'lar da değişiyor. Geleneksel yapıların tabii daha kendine adayan, daha derin dayanışma ruhuna sahip olan, daha fedakar olan özellikleri var. Gönüllülük çok daha merkezde. Allah'ın rızasını kazanma düşüncesi ve yine hizmet çok daha belirleyici bir bakış açısı. Fakat formel bir yapıya büründüğü zaman bu özellikler belli ölçüde tümüyle yok olmasa da dönüşme uğruyorlar. Artık burada daha profesyonel insanlar olarak çalışma tutumu öne çıkıyor. Gönüllü çalışma tutumu yerine daha maaşlı insanlar çalışmaya başlıyorlar. Bu yine yapılar çağdaş lobi faaliyetleriyle paralelleşen veya bütünleşen yapılar haline geliyorlar. Bu olunca da tabii gönüllülük kadar pragmatik ilişkiler de yaygınlaşıyor. Yani insanların olduğu yerde mutlaka pragmatik bir boyut var. Fakat geleneksel yapıda bunlar çok merkezi değil. Ama yeni dönemde kent hayatında bu yapılar lobilere dönüştüğünde, yapısal olarak lobi faaliyetleri yaptığında artık o geleneksel nasıl diyelim, duygusal boyutlarında da taviz vermeye başlıyorlar açıkçası.
Kimi zaten zaman hocam da raporun ileriki evet, temalarından birinde de şu deniyor. Hani adanmış insandan evet, daha eğitimli cemiyet insanına doğru bir geçiş
bir,
var.
Evet,
bir herhalde geç, o adanmışlık, o samimiyetin kaybolma riski de burada
riski
söz konusu.
Var, tabii yani daha profesyonel, daha rasyonel işte mesai saatiyle, kazandığı maaşla, bunlar içinde bulunduğu sosyal ilişkilerle daha rasyonel ilişki kuran bir insan profiliyle karşılaşıyoruz. Ama öncesinde böyle değil tabii. Daha az rasyonel olan, daha başka boyutlarıyla öne çıkan yapılardı onlar.
Hocam başka neticeler evet, de var. Biraz buyurun, hızlıca geçelim mi? Söyleyeyim
tamam
mi onları?
Tamam.
Belki değerlendirirsiniz onlara da. Çünkü bu aslında üst bir sonuç.
Evet.
Bunun altına girebilecek sonuçlar da var. Mesela diğer bir değişim araştırmanın sonucuna göre, araştırmacının ulaştığı sonuca göre hocam, faaliyetlerde gerçekleşiyor. Yani faaliyet biçimlerinde gerçekleşiyor. Bir değişim var. Bu dönemde İslami bilinçlendirme faaliyetlerinden toplumu bilgilendirme faaliyetlerine doğru bir geçiş söz konusu. Türkiye'de İslami STK'ların varlığını temellendiren en önemli gaye toplumda kaybolan ya da kaybettirilen İslami bilincin yenilenmesi.
Evet.
Böyle bir sonuç yine ulaşılmış. Yine ulaşılan sonuçlardan birisi küreselleşme.
Evet.
Gittikçe her alanda etkin olmaya başladığı için bu dönemde bu İslami STK'lar da uluslararalaşma, yani uluslararası ofisler açma, Türkiye dışında başka ülkelerde faaliyet gösterme de hakim bir unsur haline geliyor mesela hocam.
Evet. Şimdi bu tabii küreselleşme yani sadece ofis açma ile bağlantılı bir şey değil. Küreselleşme küresel teknolojileri kullanmayla entegreli hale gelmektir her şeyden
evet,
önce. Küresel teknolojileri kullandığınız andan itibaren siz küresel bir network'a yerleşiyorsunuz. Sivil toplum artık o zaman, sivil toplum kuruluşları isterse bir köyde faaliyetlerini yürütsün.
Evet.
YouTube'da bir video yayınladığı zaman veya internette kendisiyle paralel çalışan bir partner aradığı zaman dünyanın diğer ucundaki bir STK ile görüşebiliyor, etkileşime girebiliyor. O nedenle bu küresel teknolojileri çok yönlü olarak artık kullanıyorlar. Sosyal medyayı kullanıyorlar, interneti kullanıyorlar.
Evet.
Ve yine hem uluslararası belirtildiği gibi ofisler açılıyor, hem uluslararası bir takım partnerlerle ortak projelerde yer alıyorlar. Dünyadan etkileniyorlar ve dünyayı etkiliyorlar.
Evet.
İkili bir boyut var burada.
Evet, evet.
O nedenle ulusal sınırlarla kayıtlanmış bir sivil toplum kuruluşu pratikte artık zor. Bu düşünce olarak çok fazla vurgulanabilir. Ama sonuçta Türkiye'nin sınırlarına giren, Türkiye'nin sınırlarından çıkan çeşitli faaliyetler içine dahil oldukları zaman bunlar küresel yüzleriyle var olurlar. Bugün İslami STK'lar da Türkiye'de bu açıdan en fazla öne çıkan STK'lar olarak okumak mümkün. Bu Türk toplumunun da dünyaya mobilize olmasını anlatan bir şey.
Evet.
Anadolu sınırlarında kalmayan, dünyaya da gezen, dolaşan, el uzatan, söz söyleyen, gören,
evet,
duyan bir toplum haline geldiğini anlatıyor. Çok önemli bir şey bu.
Evet.
Hocam, çok önemli bir dinamizm aslında bu.
Evet. Mesela yine ulaşılan sonuçlardan birisi insan kaynaklarındaki değişimi ortaya koyuyor. Az önce kısmen bahsettik. İslami STK'larda cemaatsel temelli gönüllü ilişkilerden profesyonelliğe dayalı ilişkilere, evet, doğru bir değişim yaşanıyor. Yine odaklanma ve uzmanlaşma yönünde de bir eğilim ortaya, evet, çıkıyor kurumsal yapılarında. Mesela proje bazlı çalışmalar ortaya çıkıyor. İnsan tipolojisinde de büyük bir değişim yaşandığını iddia ediyor bu araştırma. O da şu: eskinin adanmış cemaat adamı yerine şimdi artık gittikçe eğitimli cemiyet adamı geçmektedir. Çünkü ortaya çıkan yapıda, yürütülen faaliyetlerde ve girilen ilişkilerde eğitimli insanlara ihtiyaç bulunmaktadır. Yine bu sivil toplum kuruluşları, İslami sivil toplum kuruluşları gittikçe kapalı mekanlardan açık kamusal mekanlara doğru bir değişim geçirmektedir. Yani ofisleri daha görünür halde kiralanıyor, yapılıyor. Tabelalar daha görünür halde. Sosyal medya hesapları var. İşte gazetelere reklamlar veriliyor. Ve son bir ulaşılan netice, bunu özellikle yorumlamanızı isteyeceğim hocam sizden. Hani devlete rakip bir konumdan devlete yardımcı bir konuma. Nihai olarak bütün bu değişimler İslami sivil kuruluşların içinde yer aldıkları iktisadi, siyasi ve toplumsal ağlarda ciddi dönüşümler yaşanmasına neden oldu. Cumhuriyetin modernleştirici, elitist uygulamaları karşısında toplum içinde ortaya çıkan ve temel misyonunu toplumun İslami bilinçlendirilmesi olarak belirleyen İslami sivil toplum kuruluşları günümüzde devlete yardımcı bir konuma doğru evrildi diyor araştırmacı. Tabii devlete rakip olmak niye rakipti ve şimdi niye devletin yanında bulunuluyor? Ben sizin, evet, bir televizyon programında bir sözünüzü hatırlıyorum. Yani bu FETÖ ile ilgili, hani, evet, bu tür yapıların ortaya çıkmasının, böyle gizli, ezoterik yapıların ortaya çıkmasının sebebi baskıcı laiklik uygulamaları, evet, demiştiniz. Yani devlete rakip olmak ne demek, yanında olmak ne demek? Bunu, evet, biraz açabilir miyiz acaba?
Bu tabii hem Türkiye'de dini çevrelerin toplumla olan özel tarihsel ilişkilerinden kaynaklanan bir şey, hem de genel manada Türkiye'de devletle toplum ilişkilerinden kaynaklanan bir şey. İki yönlü bir şey. Türkiye'de devletle toplum arasındaki ilişki gittikçe çok daha yakınlaşıyor, çok daha iç içe geçiyor. Yeni elitler yetişiyor. Türkiye'nin hızlı kentleşmesi, eğitim düzeyinin yükselmesi, açık toplum haline gelmesi. Eski tarz toplum, sivil toplum ve devlet ilişkisini köklü bir biçimde değiştiriyor aslında. Aynı şey İslami sivil toplum çevreleri için de söz konusu. Onlar da bu genel trendden etkilenerek farklılaşıyorlar, yeni ilişkilere yöneliyorlar. İşte daha özel bir biçimde İslami derneklere, vakıflara, gruplara, cemaatlere yönelen baskılar öteden beri var. Ve bunlar sürekli, yani sürekli devlet bu mikro iktidar alanlarını kendilerine ciddi bir tehdit olarak görüyor. O nedenle zaman zaman baskılar uyguluyor, hayat hakkı verilmiyor. Ama Türkiye artık bu bahsettiğimiz yeni köklü değişmelerle birlikte devlet de kendisini gözle geçirmeye başladı. AK Parti iktidarının atılımları bu konuda çok önemli ve 28 Şubat dönemindeki o dini STK'ların kendilerini devlete karşı daha etkili bir biçimde mobilize etme pozisyonları dönüşüme uğradı.
Evet.
Çünkü artık AK Parti de bu STK'lar içinde yetişen insan kaynaklarından meydana geliyor. Yani işte AK Parti'nin kurucularının hayat hikayelerine baktığımızda veya bugün yine aynı şekilde önde olan kadroların hayat hikayelerine baktığımızda birçoğunun bu STK'larda faaliyetler içinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla burada da bir yakınlaşma var. Hem pratikle gelen bir yakınlaşma hem de düşünsel olarak İslami faaliyetlere önünü açma konusunda AK Parti'nin attığı adımlar da önemli. Ve burada sivil toplum kuruluşları artık devleti kendilerine yabancı, kendilerinin ötesinde, kendilerine baskı uygulayan bir siyasi otorite olarak görmekten uzaklaşıyorlar. Bunun yerine devlet kendisi gibi insanlar tarafından, kadrolar tarafından yönetilen bir siyasi yapı olarak algılanmaya
bir
başlanıyor.
Bir nevi yani merkezle çevrenin barışması diyebilir miyiz bunu hocam?
Evet, yani merkezle çevrenin tabii barışması da var. Din çerçevesinde belli bir barışma da var. Ama aynı zamanda dindarlardan insanların iktidarda olmasında büyük bir etkisinin olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü
Evet. Bu
sivil toplum kuruluşları bu iktidarla diyalojik bir ilişki çerçevesinde çeşitli projelere uyguladıkları, çalışmalar yaptıkları hem devlete önemli katkılar sağladığı, çünkü toplumdaki bir takım kamusal sorunları devlet adına bunlar üstleniyor. Yani
evet.
Diyelim özürlü insanlarla ilgili, yaşlılarla ilgili, fakirlerle
İnsani
ilgili.
İnsani yardımla ilgili,
Değil mi?
Bir
İnsan
takım
yardımla
tamamlayıcı
ilgili.
eğitimler, gençlerle
Tamamlayıcı
ilgilenmek.
Eğitim, yurt açması vesaire. Bunu devlet yapmamızı gerekirken sivil toplum kuruluşları yapıyor. Gönüllü olarak yapıyorlar. Dolayısıyla devletin de bunlara destek sağlaması gerekiyor. Avrupa'da da bu böyledir yani. Devletin görevini bir sivil toplum kuruluşu yaptığı zaman yerel yönetimde, merkezi yönetimde ona ciddi anlamda katkı sağlar. Ama bizde sivil toplum sadece tek yönlü olarak sanki hep devlete muhalif olacak, karşı olacak gibi algılandı ilk dönem, ilk ortaya çıktığında. Onun bir tabii nedeni var. Yani Sovyetler Birliği çökmüştü, otoriter rejimler vardı. Bu otoriter rejimlerin demokrasiye geçişi için sivil toplum düşüncesi burada bir araç olarak kullanıldı veya yaralanmak istendi. Türkiye'de de bu Özal'ın iktidarı döneminde söz konusuydu. Nitekim o dönemdeki sivil toplum teorileri genellikle devleti demokratikleştirmeye yönelik bir muhalif söylem olarak var olur. Ama sivil toplum dediğimizde tamamıyla buradan oluşmaz. Devletle birleşmez ama devlet karşıtlığı temelinde de var olmaz.
Evet.
Yani.
Tabii tamamlayıcı bir unsur aslında.
Yani toplum
tamamlayıcı
içinde
ve
çıkan
devletçi anlayışı dengeleyici bir unsur, değil mi hocam?
Tabii dengeleyici aslında. Yani devletin de topluma yönelik taarruzları karşısında toplumu bir yönüyle de aslında kollayan, koruyan,
manipülasyonu ya
manipülasyonu
da
koruyup
o
kollayan,
otoritesi karşısında.
Evet, böyle bir işlevi de var. Doğru.
Evet.
Burada tabii sivil bilinci önemli bir bilinç bence. Biz tabii yaşımız ilerledi. O nedenle şunu söyleyebiliyoruz. 89'da, 88'de sivil kavramını kullandığımızda İslami çevrelerde, sivil toplumla ilgili makaleler yazdığımızda sivilciler diye çok ciddi anlamda eleştiriler almıştık. Ama Allah'a şükür bugün sivil toplum rahat kullanılıyor. İslami sivil toplum kuruluşları deniliyor. Ama burada da sivil bir zihniyeti taşımak gerektiğini de hatırlamamız gerekiyor.
Evet.
Bu da önemli bir özellik.
Evet.
Sivil bilinç yani insanın gönüllü olması, insanın özerk olması, insanın bağımsız düşünmesi.
Otonom yapısını kaybetmemesi.
Otonom yapısını kaybetmemesi. Elbette devletle de çalışılır, belediye ile de çalışılır, iş adamlarıyla da çalışılır. Bu çalışmalar olmadan faaliyetler yapılmaz zaten.
Evet.
Ama bu tek yönlü, bağımlılığa dayalı bir ilişki olarak devam ederse buna sivil toplum demek de zor,
zor
açıkçası.
Yani bu karşılaşmada devlet organlarının ya da devlet aklının bu sivil yapıyı manipüle etmemesi, dönüştürmemesi gerekiyor.
Kesinlikle,
değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani
aslında iki tarafın da birbirini dönüştürmeye çalışmaması lazım. Yani devlet aklı ya da devlet erki zihniyeti belki öyle kalmalı. Fakat bu sivil zihniyet de kalmalı.
Tabii.
Birbirini
tabii.
bir şekilde tamamlayıcı, dengeleyici bir unsur.
Evet. Burada vazifesi yerine devletin getirmeli. Yapacağı tabii yani kendi kamusal görevlerini yerine getiren STK'lara destek olmak bir, onları yönlendirmek değil. İkincisi bunlar kanunlara uygun görevlerini yapıyorlar mı yapmıyorlar mı denetlemek. Bu olmalı yani.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırk Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz. Hoşça kalın.